Sayfa 380. Tehlike anında hicret sünnettir. Bazı münafıklar Fethullah'ın kasetlerinin yayınlanmasının ardından tepkilerin artması sonucu tehlike anında hicret sünnettir sözüne uyarak Amerika'ya uçtuğunu söylüyorsa da bu asla doğru değildi. Zira o 28 Şubat 1998 süreciyle başlayan rahatsızlığının artması üzerine Amerika'ya gidiyordu. Elin gavurunda teknik yaman mı yaman? Hemen hocanın rahatsızlanacağını anlayarak 22 Şubat 1999 tarihinde kendisini Minnesota Rochester Methodist Hastanesi Mayo Kliniğine davet ediyorlardı. Gülen'in burada 4 gün sürecek laboratuvar testlerine, lazer tedavisine ve konsültasyona tabi tutulacağı açıklanıyordu. Anılan tarihten bu yana 100 küsur tane 4 gün geçtiği halde Fethullah Amerika'dan dönemiyordu. İnsan yine de Fethullah'ı takdir edemeden yapamıyor. Hoca kendisinden sürekli olarak fakir diye söz eder. Kefen parasının bile olmadığından yakınırdı. Buna rağmen sen kalk bir anjiyo için ta Amerikalara kadar git. Hoca efendiyi davet eden Mayo Kliniği bizim devlet hastanelerinden beter olacak ki tetkikler için aylar sonrasına gün veriyorlar. Fakir ne yapsın, yol parası bulmak kolay mı? O da tetkiklerin bitmesini bekliyordur. Şimdi bazı fitneciler diyecektir ki Türkiye'de doktor, memlekette hastane yok mu? Var. Adam ne yapsın? Yerli malın her şeyinden hatta sileğinden bile çok çekmiş. Anlatayım da öğrenin. İlk hacca gittiği zaman harem bölümünde 15 gün kadar hiç ayrılmadan kalıyor. Bu zaman zarfında pek bolca olmalarına karşın tek bir sinek bile Fethullah'ı sokmuyor. Oysa 12 Mart hapishanesinde sinekler farklı bir tutum sergilemişlerdir. Alın, Gülen'in ağzından dinleyelim. Sinekler, ah onlardan öyle rahatsızdık ki, pencereyi kapatsan boğuluyorsun, açsan onların istilasına uğruyorsun. Her sabah artık sineklerin ısırmasına dayanamadığınız için uyanırsınız. Anladınız mı şimdi? Bir Arap'ın sineğindeki saygıya bakın, bir de bizim namert sineklere. Adam tabii ki sineği kalleş olan ülkenin doktorlarına da güvenmez. Gülen, milletine aşık bir garip. Fethullah Gülen, Nevval Sevindi ile New York'ta yaptığı görüşmede milletine ve ülkesine nedenle aşık olduğunu şu sözleriyle anlatıyordu. 1986'da aranıyorum diye yakalanmıştım. Özal'ın demokratik centilmenliğiyle salıverildim ve o sene hacca gitmeye karar verdim. 6 yıl çok sıkıntı çekmişim, dolayısıyla buna ister deşarj olma, ister konsantrasyon deyin. Cidde'ye vardığımda havaalanında ders edileceksin diye Türkiye'den haber verdiler. Ben de yolumu değiştirdim, Halep'ten geçeyim dedim. Annemin amcası da bir dönem kadıymış orada, 11 gün kaldım. Ayakkabısız sürünerek ve dikenlere basarak geçerken bir kere daha anladım ki ben bu ülkeyi çok seviyorum. En sevdiğim efendimizin beldesi bile beni oralarda tutamadı. Kurşun menzilinden geçiyoruz iki taraftan. 3-4 kilometrelik yeri 7-8 saatte geçtik. Geçince bir kayayı göstererek şu kayanın dibinde 24 saat uyuyabilirim dedim. Böyle bir duruma maruz kalmayınca meğer insan milletine bu kadar aşık olduğunu ve onu sevdiğini bilmiyormuş ve bir bayram yaşadım. Hatta sonraları o bayramı özlediğim zamanlar oldu. Beni yine oraya götürün, o bayramı yeniden hissedeyim dediğim oldu çevremdekilere. Gördünüz mü Gülen'deki vatan millet aşkını? Ayakkabısız sürünerek üzerinden yağmur gibi yağan kurşunlara aldırmadan, vatana ve millete kavuşma duygusuyla tehlikelere göğüs gererek ölüm pahasına yurda giriş masalını... Öyle ya, sormazlar mı adama niye yıllardan beri soruşturma korkusuyla gittiğin ABD'den uçakla, ayakkabıyla dönmüyorsun? Üstelik sana kurşun atacak da yok, hapse atacak da. Gülen Amerika'dan dönmemek için rapor üzerine rapor alıyordu. Tıpkı hakkında açılan soruşturmalardan kaçmak için feryad-ü figan içinde kalan üstadı gibi. Kürt Said Emirdağ Lahikası adlı zırvasında rapor, rapor diye nasıl feryat ediyor? Ben 8 sene Kastamonu'da bir tek defa valinin ısrarıyla yanına ve 2 defa da polishaneye gittim. Burada sebepsiz 10 defadan geçti. Ben daha gidemem. Hem doktordan bir rapor alınız, yoksa bu şehre maddi ve manevi bir zarardır. Gülen'in bu hicretlerinde kitabın başında anlattığım sürekli tekrarlayan korku hastalığı da göz ardı edilmemelidir. Gülen Asr'ın Getirdiği Tereddütler adlı kitabının 3. cildinde Peygamberimizin köyü olarak adlandırdığı Kabe'ye gidersem beni yakamdan tutup sürüye sürüye buralara geri getirin diyerek ülkesini nedenli sevdiğini anlatıyordu. Fakat benim arkadaşlarıma bir vasiyetim var. Eğer diyorum bir gün buraları terk eder ve oraya gidersem ben bunu şahsi fiyuzatım için yapmış olacağım. Beni yakamdan tutup sürüye sürüye buraya getirsinler. Aksi halde Rabbimin huzurunda iki elim iki yakanızdadır. Gülense yar vaizlik günlerinde cemaatini oluştururken yaptığı konuşmalarda kitaplarında müritlerini sağlam durmaya, mevzileri hiçbir şart halinde bile terk etmemeye çağırıyordu. Yerinde durup mevziini koruma, düşmanı alt etme ve hedefe varmanın en birinci vesilesidir. Cepheyi terk edip ayrılanlar ise yerlerinden ayrıldıkları andan itibaren kaybetme yoluna girmiş sayılırlar. Her cephe firarisi evvela kendi vicdanında, sonra tarih ve gelecek nesiller karşısında kendisini mahkum etmiş, dolayısıyla maksadının aksiyle tokat yemiş sayılır. Her yüce davada yerinde sebat edip cepheyi koruma bir yiğitlik nişanesidir. Esintilere göre yüzüp gezen nefsin azat etmez kullarını bunu anlamasalar, anlamak istemeseler bile insan olan insan bir kere hakikati anlayıp idrak ettikten sonra menfaatler onun ayağına zincir vuramaz. Korku yolunu kesip onu engelleyemez. Şehvet onun önünü alamaz. O havada uçar gibi aşar gider bunların hepsini. Hizmet insanı gönül verdiği dava uğrunda kandan irinden deryaları geçip gitmeye azimli ve kararlı. Varıp hedefine ulaştığında da her şeyi sahibine verecek kadar olgun ve yüce yaratıcıya karşı edepli ve saygılı. Fethullah saf insanları bu sözlerle kışkırtırken kendisi hakkında açılan her soruşturmanın ardından ya tansiyon yükselmesi ya kalbinin hızlı atması ya da şekerinin yükselmesi sonucunda biraz da tehlike anında sıvışmak sünnettir düsturuna uyarak soluğu Amerika'da alıyordu. Fethullah'ın bu fikirleri yeni değil. Yıllardır Fethullah'a yağcılıkta adeta birbirleriyle yarışan bir kısım medya, onun bu görüşleri çok daha önce bilinmesine rağmen sanki kasetleri yayınlandıktan sonra duyuyorlarmış gibi şok geçiriyorlardı. Ne de olsa o zamanlar Fethullah'la iki röportaj birkaç resimle tabak çanak vererek yakaladıkları tirajlara ulaşabilmeyi amaçlıyorlardı. Fethullah basın dünyasında boy gösterirken mümin kardeşlere haberler sanılarak gazetelerden herkes 50'şer, 100'er ve daha fazla alıyordu. Bu da birçoklarının işine geliyordu. 20 Nisan 1998 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi manşette ve 4. sayfada Gülen'in gerçek yüzünü gösteriyordu. Fethullah Gülen'in 1990 ve 1991 yıllarında yaptığı konuşmalarının kasetleri gerçek yüzünü gösteren yeni kanıtları ortaya çıkardı. Gülen 1990 yılında Hisar Camii'nde verdiği pazar vaazında burnunu sildiği mendili cemaatine fırlatırken 1991 yılında Bahçeli Evler Yeni Camii'ndeki vaazında Müslümanları ekine benzeterek müminler ekin gibidir. Yatar yine kalkarlar. 70 sene evvel yattık şimdi kalkıyoruz dedi. Kıblesiz, Allahsız, peygambersiz %30'lara ulaşan bir nesil bulunduğunu savunan Gülen, cemaatinden üniversiteye hazırlık kursları ve okullar açmalarını istedi. Araştırmacı yazar Ergün Poyraz tarafından ele geçirilen kasetlerde, Fethullah Gülen'in 1990'da Hisar Camii'nde, 1991 yılında da Yeni Cami'de yaptığı konuşmalarda, devleti ele geçirme ve şeriat devleti kurmaya yönelik vaazları ortaya çıktı. Cemaatini okul, pansiyon ve dershanelerine yardım yapmaya, yani himmete, kendi düşünceleri doğrultusunda gazete ve dergileri okumaya çağırdı. Gülen 5 Mayıs 1991'de Bahçeli Evler Yeni Camii'ndeki konuşmasında kadınları doğru yoldan saptıran Çetin Gül'e benzetirken şunları söyledi. Allah doğru yolu gösterdi, yol ayrımına trafik memuru dikti, Kur'an'la ak yolu gösterdi, ak şeriatla size doğruyu gösterdi. Fakat onlar takılıp kaldılar, o uçurumu aşamadılar. Tepede kaldılar, karşılarına çetin bir gül çıktı. İmtihan oldular, yolda kaldılar, iffetle yaşıyorlardı. Karşılarına bir kadın çıktı, harama çağırdı. Bu harama takılıp yolda kaldılar. mücadele etmeniz gerekiyor. Öteye gözlerinizi açtığında burada sizi hakikate, en büyük doğruya uyaran, İslam'a uyaran Allah, ötede behçete, nedrete uyarır. Cennet yamaçlarına, hurilere, gılmanlara, yani tüyü bitmemiş erkek çocuklarına uyarır. Aynı tarihteki konuşmasında Müslümanların iki asırdan beri İslami deformasyona uğradığını vurgulayan Gülen, sokakların bunun delilleriyle dolu olduğunu belirterek, "Milletçe bozulduk, güzel şeyler çirkin, çirkin şeyler şirin görünmeye başladı," dedi. Türbanı çıkarırlarsa kıyamet kopar. Gülen orucu terk etmenin Müslüman tabiatına aykırı olduğunu belirterek, bir bacımızın türbanını çıkarttıklarında kıyamet kopar. Çünkü çok alışmış ve onunla bütünleşmiş, onu dinin bir emri olarak saymaktadır. Onu çıkardığı zaman dinin bir yanının yıkılacağına inanır. Çünkü türbanı İslam şuuruyla, İslam aşkıyla takar, görüşlerini savundu. Gülen konuşmalarında Türkiye'de kıblesiz, peygambersiz, Kur'ansız, Allahsız %30'lara ulaşan bir nesil olduğunu savundu. Düne kadar bu oranın daha da büyük olduğunu söyleyen Gülen, "Hakka, ışığa, hakikate giden yolları gulyemaniler engelleyebilir. Bu iş henüz bitmemiştir," dedi. Gülen konuşmalarında öğrencilerin çoğunun Müslümanlığı derinlemesine duymadığına da işaret ederek şu görüşleri dile getirdi. "Kendi duygu ve düşüncelerinizi dile getirdiğiniz gazete mecmualar kaçta kaça sesleniyor? Kaçta kaçına soluklarınızı duyuruyorsunuz? Kaçta kaça ses getiriyorsunuz? Üzerinizde düşünülmesi gereken bu. Haddimi aşarak tüm cami kürsülerinde bunu dile getirmişimdir. İşin büyük kısmı yapılmadı. Bazı meseleleri burada açamıyoruz. Bunları tartmaya çalışın. Biz hizmet etmeye tavzif edilmişiz. Allah dinini evliya ile neşretti. Ancak Allah bu işi bugün sizlere gönderiyor. Camiler Kur'an kurları yapıyor. İmam hatipleri açtırıyor, namaz kıldırıyor. Kurban ve kurban derisi toplayın." SSCB'nin dağılmasını kof bir çınar olarak yorumlayan Gülen, müminleri de ekine benzeterek dirilme ve kalkma zamanı geldiğini anlattı. Gülen Türk dünyasına ulaşılarak İslam'ın anlatılması gerektiğini vurgularken, İslami cemaatler, vakıf, dernek, kitap ve ilahiyatlarla amatörce verilen mücadelenin geliştirilmesini istedi. Gülen kurban derileriyle ilgili olarak şu konuşmayı yaptı. "Kurban bayramında fedakarlık yapacaksınız. Nazarınızda en değerli şeyi feda edeceksiniz. Çünkü sizin hizmetlerinizle binlerce talebeye bakılıyor. Himmet adına uyanmamış Türkiye köşelerine el uzatıyorsunuz. Bazı arkadaşlar geldi, üniversite hazırlık kursu açmak istediklerini, ancak buna güçlerinin yetmediğini söyledi. Oysa böyle kurslar açmak bereketli işlerdir. Bin talebe okuttuğunuzda 7-8 ay sonra onlara milli düşünce ve tarih şuuru aşılıyor, diriltiyor, Allah'ın inayeti ve keremiyle dolduruyorsunuz. Hizmetin 1/5'inin İstanbul'da verilmesi ise çok önemli. Bursa, Adana, Konya, Ankara, İzmir de önemli. Balıkesir erken uyanmış, İmam Hatip Lisesi ve Kur'an kursları açmış bir yer. Kurban bayramı çok önemli. Geçen yıl 35 bin kurban derisi toplanmış, bu 40 bin yapılmış. Çünkü kurban derileri çok yararlı bir işe kanalize edilecek. Şu anda yurt, ev sayımızı bilmiyorum. Ancak on binlerce öğrencinin bakıldığına eminim." Gülen 1990 Hisar Camii'ndeki konuşmalarında ise camileri dolduran cemaatine şükran sunarken plajlardakilere "Allah'tan korkun" uyarısında bulundu. Yaşamı gırtlakla bağırsak, şehvetle arzu, boşalmayla dolma arasında gidip gelenlerden hesap sorulacağını söyleyen Gülen, "Bu çağın yeni neslini, bizim ikinci dirilişimizi temsil eden bu nesli gördükçe içim rahata kavuşuyor. Gönlüm nasıl yakutlarla, mercanlarla doluyor," dedi. Gülen'in vaazını tamamlarken de cemaatinin istemi üzerine burnunu sildiği mendili onlara fırlattığı bildirildi. Eski şakirtleri Fethullah'ı anlatıyor. 1998 yılında ayda bir yazı gönderdiğim bir dergide Fethullahçılara ait yurtlarda ve evlerde kalmış, onlarla ilgili birçok kurum ve kuruluşu içerisinde bulunup, gerçek yüzlerini gördükten sonra onlarla ilişkisini kesmiş bir öğrenciyle röportaj yapmıştık. Kendisini deşifre etmemek için gerçek adını kullanmayıp, Fethullah Gülen'in kullandığı isimlerden biri olan Abdülfettah Şahin ismini tercih etmiştik. Abdülfettah Şahin bu röportajda Gülen ve cemaatiyle ilgili olarak şu gerçeklere dikkat çekti. Sayın Şahin, Fethullahçılarla ilk olarak ne zaman karşılaştınız? Abdülfettah Şahin, Fethullahçılarla ilk tanışmam tam olarak üniversiteye başladığım yıl oldu. İlk tanışma son derece mükemmel olmuştu. Evde mi yurtta mı kalmak istediğimi sordular. Daha önce hep yurtta kaldığım ve onun sıkıntısını bildiğim için evde kalmayı tercih ettim. Daha sonra evlerini alacakları öğrenciler için yaptıkları mülakata alındım. Mülakata nerede alındın? Mülakatı kim yaptı, neler soruldu? Abdülfettah Şahin, mülakat Balgat'taki Şahika Erkek Yurdu'ndan Maltepe Dershanesi rehberlerinden İsmail Akbudak tarafından yapıldı. Bana Risale-i Nur'u okudun mu? Hoca Efendimizin kitaplarından okudun mu? Ailenin maddi durumu nasıl gibi sorular yöneltildi. Daha sonra beni merkez olarak kullandıkları yeni mahalledeki eve götürdüler. Yerleştiğin evde senden başka kimler kalıyordu? Abdülfettah Şahin, evde üçü daha önce bu hareketin içinde bulunup belli makamlara gelen şahıslar ve benimle birlikte yeni gelen 4 kişi olmak üzere toplam 7 kişiydik. Bu tecrübeli insanlar ev imamı, orta üçlerden sorumlu olan kişi, buna O3, Ozon deniliyordu, bir diğeri de imamdı. Cemaat yeni insanları kazanmak için ne gibi yöntemler izliyor? Abdülfettah Şahin, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri için farklı, esnaf ve diğer meslek gruplarından insanlar için farklı yöntemler uygulanıyordu. Örneğin ortaokul öğrencilerine O2 diye isimlendirilen ortaokul 2. sınıf sorumluları ilgilenir. Bu şahıslar üniversite öğrencileri olup istişarelerde orta 2 öğrencilerine nasıl yaklaşması gerektiği öğretilir. Bunlara okul ve belirli camiler verilerek buralarda bilinen klasik yöntemlerle öğrencilere yanaşılır ve iltifatlar yağdırılarak öğrencinin beğenisi kazanılmaya çalışılır. Onlarla sohbet ortamları oluşturulmaya çalışılır. İlgisi kazanılan ve başarılı öğrenciler fen lisesine girmeleri konusunda teşvik edilir. İlk bir sene Fethullah Hoca'dan hiç bahsedilmez. Yanlarında namaz kılınmaz, dini kitaplar bulundurulmaz, hatta yanlarında eşofmanla bile gezilmez. Belli bir ciddiyet aşılanır. Bunların aileleriyle tanışılıp çocukla birlikte aile de kazanılmaya çalışılır. Fen lisesine giremeyenler askeri liselere yönlendirilir. Neden özellikle askeri liselere yönlendiriliyorlar? Abdülfettah Şahin, asker cemaat için her an büyük tehlike oluşturmaktadır. Çünkü idealleri olan ve Fethullah Hoca'nın kitaplarında bahsettiği ikinci dirilişin gerçekleşmesinin öndeki en büyük engel onlar. Bu ancak üst kademelere, davaya sadık ve samimi insanların getirilmesiyle ortadan kalkabilir. Fethullahçıların idealleri olarak belirttiğin ikinci diriliş ne anlama geliyor? Abdülfettah Şahin, bunu açıklayabilmek için önce birinci dirilişten bahsetmek gerekir. Birinci diriliş 622 senesinde Hazreti Muhammed'in hicret olayıyla geliştirdiği, daha sonra Mekke'de ilan ettiği İslam devleti olgusudur. İkinci diriliş ise yine o dönemki yöntemler örnek alınarak gerçekleştirilmek istenen yeni bir dünya düzenidir. Cemaate bağlı gruplara birbirleriyle iletişimi nasıl sağlanıyordu? Abdülfettah Şahin, bütün dünyadaki cemaatin hareket merkezi Hoca Efendidir. Onun aldığı kararlar istişareye katılan şahısların bir alt kademeyle yaptıkları istişareyle gündeme getirilir. Bunlar bir alt kademeye bu şekilde iletilir. Örneğin katıldığım ve sekreterliğini yaptığım bir O2 istişaresinde bir camiden yararlanılarak orta 2 talebelerinin nasıl avlanacağıyla ilgili kararlar almıştık. Bu hareket içinde bulunan görevler, imam, İ2, esnaf mesulleri, abiler, hatta Zaman Gazetesi elemanları niye gerçek isimlerini kullanmıyor? Abdülfettah Şahin, benim Zaman Gazetesi'nde çalışanlar hakkında herhangi bir bilgim yok ama telefon konuşmalarının dinlenmesi, komşuların şikayetleri ve benzeri gibi sebeplerden dolayı polise yapılan suç duyurusuyla yapılabilecek baskın ihtimaline karşı kullanılır. Genel olarak toplumda Fethullah Gülen'in okullarını fakir öğrencilere okuma imkanı sağladığı bilinmektedir. Bu hareket içinde uzun bir süre kalmış biri olarak ne söyleyebilirsiniz? Abdülfettah Şahin, böyle bir şeyin doğruluğuna insanlar nasıl ihtimal veriyor anlamıyorum. Zira görünen köy kılavuz istemiyor. Bir kolejde okuyabilme maliyeti 200 ile 300 milyon, bir dershane ücreti 100 ile 200 milyon arası değişiyor. Türkiye şartlarında bu ve benzeri eğitim kurumlarında herhalde fakir öğrencilerin okuması hayal olur. ücretsiz okuyan öğrencilerin büyük bir kısmı Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi sınavlarında derece yapmış öğrencilerden oluşmaktadır. Bu ücretsiz okuyan öğrenciler maddi durumuna bakılmaksızın alınmaktadır. Örneğin Gaziantep Fen Lisesi'nde Gazi Üniversitesi Maliye bölümünü kazanan bir arkadaşımın maddi durumu kötüleştiği için çalışıp para kazanmak zorundaydı. Hatta iş bulabilmesi için benden bile yardım istemişti. Bu arada bu arkadaşımızı ev ortamından Fethullah'ın yurtlarından birine çıkardılar. Bu şahıs çalıştığı için yurtta kalması da zorlaştı. Daha sonra bu arkadaşımızı bilinen yöntemlerle yurttan da uzaklaştırdılar. Bu yurttan uzaklaştırma yöntemleriyle neyi kastettin? Abdülfettah Şahin, evlerde problemleri olanlar için evin kurallarına uymayan, namaz kılmayan, verilen görevleri yerine getirmeyen kişiler, görünürde olmayan fakat kaldığı yeri insana zindan ederek oradan uzaklaşmasını sağlayan yöntemler uygulanıyordu. Örneğin Hacettepe Üniversitesi Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümünde okuyan bir arkadaşımıza bir sene içerisinde Bahçeli'den Şentepe'ye kadar birçok ev değiştirilerek ve gittiği evlerde kendisine ilgi göstermeyip onu horlayıp bu hayattan uzaklaştırdılar. Bu insanın dışlanmasının en önemli sebebi Yılmaz Erdoğan'ın bir şiirini duvara asmasıydı. Sizin açıkladığınız Fethullah Hoca'ya bağlı yurt ve dershane ücretleriyle özel dershane ücretleri arasında hiçbir fark yok. Ancak cemaate bağlı esnaf ve öğrencilerin yazın köylere giderek öşür adı altında yardım topladıkları bilinmektedir. Bunun yanında cemaate bağlı gelir gruplarının da sürekli bağış yaptıkları göz önünde bulundurulursa fakir öğrencilere yardım edilmemesinin sebebi sizce nedir? Abdülfettah Şahin, gördüğüm kadarıyla Tuğrancılık hareketinin değişik bir versiyonu gerçekleştirilmek isteniyor. Çünkü birinci planda özellikle Türk Cumhuriyeti ele alınmıştır. Doğuda çöplüklerde bile yemek bulamayan insanlar varken, daha önce söylediğim Türk Cumhuriyetlerine gidip, oradaki üst kademede görev yapan varlıklı ailelerin çocuklarının her türlü ihtiyacını karşılayarak, Türkiye'ye getirip okutmanın başka bir açıklaması olmasa gerek. Ya da bunun altında Fethullah Gülen'in de Özal gibi zengini sevmesi yatıyordur. Bu cemaatin ismini zor hatırladığımız ülkelerde, örneğin Mançurya'da bile eğitim kurumları açarken Doğu'ya ve Güneydoğu'ya ağırlık vermemelerinin nedeni terör korkusu olabilir mi? Abdülfettah Şahin, bunun sebebinin terör olması mümkün değil. Eğer terör olsaydı Kuzey Irak'a kolej açmazlardı çünkü bu okullara saldırı olurdu. Son zamanlarda demokrat ve ilerici geçinen medyada Fethullah Hoca'nın tanıtımını yapan ve övgü dolu yazılar yazan gazete ve köşe yazarları türedi. Hatta Yeni Yüzyıl gazetesinin köşe yazarı Nevval Sevindi, ABD'ye giderek Fethullah Hoca ile söyleşi yaptı ve bu söyleşi günlerce yayınlandı. Medyada ki bu Fethullah Hoca aşkını nasıl yorumluyorsunuz? Abdülfettah Şahin, medrese eğitimi görmüş ilkokuldan terk bir şahsın kısa sürede böyle büyük bir oluşumu gerçekleştirmesi insanı hayrete düşürüyor. Özellikle 80 darbesinde takılan çelmeye rağmen tekrar doğrulup bu kadar gelişip kıtalar arası böyle bir imparatorluk kurması onun dışarıdan da çok büyük destek aldığına delalettir. Medyanın destek vermesi herhalde bu imparatorluğun çöküşünü engellemeye çalışan daha önce bahsettiğim destek noktalarının bir işi olsa gerek. Nevval Sevindi meselesi ise karşılıklı bir çıkar ilişkisinden başka bir şey değildir. Zira Nevval Sevindi'nin Fethullah Gülen'in reklamını yapmasına karşılık, bizzat benim de şahit olduğum bir şekilde bu davaya gönül vermiş zengin esnaflar tarafından gazetenin 100'er 50'şer adet satın alınmasıyla gazetenin tirajı arttırılmış oldu. Bu olayda Nevval Sevindi oldukça karlı çıkmış olmalı ki televizyonda oturumlara katılıp reklamını yapmıştır. Son günlerde çıkardığı kitap bunun en büyük kanıtıdır. Uzun zamandır bu hareketin içinde yer almış biri olarak Nevval Sevindi'nin yaptığı röportajı izlediniz mi? İzlediyseniz nasıl buldunuz? Abdülfettah Şahin, bu röportajın özellikle bir kısmı çok ilgimi çekti. Nevval Sevindi, Fethullah Hoca'nın yemek marifetlerini anlatmaya çalışırken yaptığı bir tasvir beni çok düşündürdü. Nevval Sevindi Hoca Efendi için mutfağa girerken hınzırca gülümsüyordu cümlesini kullanıyordu. Yazarın burada Hoca Efendi'yi övdüğünü mü yoksa yerdiğini mi anlayamadım. Zira hınzır bilindiği gibi Anadolu'da domuzun lakabıdır.